Ayrım 5.
Yüzbaşı kendini toparlamak ister gibi bir süre bekledi. Sonra çadırın ağır keçe kapısını kaldırıp içeri girdi. Orta yerde küçük bir ateş yanıyordu. Bu ateşin zayıf, solgun ışığında sevgili Togulan'ını gördü. Dip tarafta omuzlarına bir samur kürk örtmüş oturuyordu. Sağ eliyle usul usul küçücük bir beşik sallıyordu. Beşiğin üzeri bir pike ile örtülmüştü. Erdene, buradayım, dedi kadın alçak bir sesle. Sonra sözünü düzeltir gibi tekrarladı. Biz buradayız. Yüzbaşı aceleyle sadağını, yayını, kılıcını çıkarıp kapının yanına fırlattı. Kolları kendisine uzanan kadınla yaklaştı, diz çöktü. Yüzünü karısının yüzüne değdirdi. Başlarını birbirlerinin omuzlarına koyarak uzun süre öylece kaldılar. Bütün dünya üzerlerine eğilmiş, onları örtüyordu sanki. Bu çadırın dışında kalan ve büyük seferle ilgili her şey anlamını, gerçekliğini yitirmişti. Şimdi önemli olan yalnız onlardı. Bu macerada onları birleştiren bir duyguydu. Bir de 3 gün önce doğmuş beşikteki o küçük yaratık. Sessizliği Erden'e bozdu. Nasılsın, kendini nasıl hissediyorsun, dedi heyecanını güçlükle bastırarak. Senin için çok korktum. Karısı loşlukla gülümseyerek cevap verdi. Her şey iyi geçti, geride kaldı, olup biteni düşünme. Bizim küçükten haber sor sen bana. Çok gürbüz, sapasağlam. Memelerime öyle asılıyor ki, sana çok benziyor, çok benzediğini altın da söylüyor. Göster onu bana Tolugan, biraz bakayım yüzüne. Tolugan 2-3 adım attı, beşiğin örtüsünü açmadan önce kulak kabartarak çevreyi dinledi. Çıt çıkmıyordu çevrede. Genç yüzbaşı kendinden bir şeyler, bir çizgi görmek için uzun uzun bebeğin yüzüne baktı. Bir süre dalıp gitti. Belki ilk kez dünyaya gelmek gibi ebedi bir kutsallığı anlayarak dalıp gidiyordu böyle. Herhalde bunun için olacak, kelimelerin üzerine basa basa şöyle dedi. Artık hep seninle olacağım Togulan. Bana ne olursa olsun hep seninle kalacağım. Çünkü sen bana bu oğlu verdin. Benimle mi kalacaksın? Ah, bu doğru olabilseydi, dedi. Sen bu çocukla bir ruh göçünün gerçekleştiğini mi söylemek istiyorsun? Tıpkı Buda'da olduğu gibi mi? Onu emzirirken ben de düşündüm bunu. Daha 3 gün öncesine kadar olmayan bu bebeği kucağımda tutuyor ve onun sen olduğunu, ruhunun ona göçtüğünü düşünüyordum. Şimdi sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Evet, ama pek aynı değil. Kendimi Buda ile karşılaştıramam tabii. Karşılaştırma, sen Buda değilsin, sen benim ejderhamsın. Evet, ben seni bir ejderha olarak görüyorum. Kimse bilmiyor ama sancaklarının üzerine işlediğim ejderhalar aslında sensin. Hepsi seni simgeliyor onların. Bazen rüyamda da görüyorum. Onları işliyorum ve sonra canlanıyorlar. Ama gülme, o zaman onları kucağıma alıyorum, seninle birleşiyor ve uçuyor, uçuyoruz. Ejderha beni kaçırıyor, onunla beraber uçuyorum, en tatlı anlar onlar. O sensin, sen hep düşümdesin. Bazen insan oluyorsun, bazen ejderha. Uyandığım zaman hangisine inanacağımı bilemiyorum. Daha önce de söyledim bunu sana. Erden'e, biliyorsun, sen benim pek yaman, pek güçlü ejderhamsın. Hiç şaka etmiyorum, doğru söylüyorum. Sancakların üzerine işlediğim sensin. Ejderhaya göçen ruhun. Demek ki ben bir ejderha doğurdum. Bu seni memnun ediyorsa öyle olsun. Ama şimdi beni dinle Togulan. Kısa bir süre sustuktan sonra devam etti. Madem ki şimdi bir oğlumuz var, artık geleceği düşünmeliyiz. Ama önce sana bilmen gereken bir şeyi söyleyeceğim. Zaten biliyorsun ama yine de söylemek istiyorum. Hep sensiz yaşadım, sensiz oluyorum. En çok korktuğum şey asla savaşta ölmek değil, sensiz olmaktır. Birliklerle sefere çıkarken her zaman senin eksikliğini duyma hissimi yitirmekten korkuyor. Bu hissi yitirmemem, hep yanımda olman için bir çare düşünüyordum. Buna bir çare bulamadım. Ama bu özlemin bir kuşa ya da başka bir hayvana, herhangi bir canlı varlığa dönüşsün, onu seninle bırakayım, hep seninle kalsın diye hayal ediyordum. Bugün anlıyorum ki oğlum işte bu hasretten doğdu ve hep senin yanında olacak. Ama ona daha bir ad koymadık. ne ad vereceğimizi düşündün mü? Evet dedi subay. Eğer sen de uygun görüyorsan ona Kunan adını vermek istiyorum. Kunan. Evet. Olur elbet. İyi bir at bu Kunan. Yarış tayı. Evet. Güçlü, genç bir yarış atı. Fırtına gibi savrulan, kara yelesi, kurşun gibi ağır toynakları olan bir yarış atı. Togulan bebeğin üzerine eğildi. Dinle yavrum. Baban sana adını söyleyecek. Ve Erden'e söyledi. Senin adın Kunan. Anladın mı yavrum? Adın Kunan. O anın yoğun coşkusu ile bir süre sustular. Gece sessizdi. Yalnız yakın obalardan birinden bir köpek havlaması ve uzaklardan uzun uzun bir at kişnemesi duyuluyordu. Belki bu at gecenin ortasında doğup büyüdüğü dağları, oraların lezzetli iri otlarını, güneşin kendi cinslerinin sarılarını parlatarak doğuşunu hatırlıyordu. Şimdi bir adı olan küçücük insan ise mışıl mışıl uyuyordu. Belki yazgısı da uykudaydı ama yakında uyanacaktı. Genç subay güçlü parmaklarıyla sıvazladığı bıyıklarını bırakarak ve içini çekerek konuşmaya devam etti. Ben yalnız çocuğumuzun adını değil, başka bir şey daha düşündüm Togulan. Sen burada onunla kalamazsın, anlıyor musun? Burada kalamazsın, bir an önce gitmek gerek. Gitmek mi? Evet Togulan, ne kadar çabuk davranırsak o kadar iyi olur. Elbette ben de düşündüm bunu. Ama nasıl ve nereye? Hem sonra sen ne olacaksın? Beraber gideceğiz. Beraber mi? Ama bu mümkün olamaz Erden'e. Beraber gideceğiz. Başka çaresi yok. Ne söylediğini iyi düşün. Sen bir tümen subayısın. Evet, ciddi ciddi düşündüm bunu. Nereye kaçar da kurtulursun büyük ağanın elinden? Ondan kaçıp kurtulabileceğin hiçbir yer yoktur dünyada. Aklını başına topla Erden'e. Her şeyi ayrıntılarıyla düşündüm ben. Sakin sakin dinle beni. İşin başında durum daha elverişliyken, pazarlarında serserilerin dolu olduğu şehirlerde bulunduğumuz zamanlarda kaçabilirdik. Kaçmadık. O zaman da söylemiştim sana. Kıyafet değiştirelim, yabancı kılığına girelim. Kalabalığın, gezginlerin arasına karışıp dünyanın bir yerlerine gidelim. Ama nereye gidebiliriz Erden'e? Diye inledi Togulan. Dilediğimiz gibi yaşayabileceğimiz neresi var ki? Tanrı'nın elinden kurtulmak, Büyük Han'ın elinden kurtulmaktan daha kolay. Biliyorsun, zaten bu yüzden kaçamadık. Aşkımız ve korkumuz arasında sırrımızla yaşamaya karar verdik. Sen kelleni vermeden ordudan ayrılamazsın. Ben ise mutluluğumu yitirmeden seni bırakıp gidemem. Şimdi de bir yavrumuz var. Umutsuz, bitkin bir halde bir süre sustular. Sonra Erden'e düşüncesini söyledi. Bazıları utanılacak davranışları, suçları yüzünden şerefsizce kaçıyor ve ihanetlerinin bedelini ödüyorlar. Biz ise Tanrı bize bir çocuk verdiği için kaçacağız ve canımızla olsa bile bunun bedeli ödenecektir. En ufak bir umut, bir merhamet bekleyemeyiz. Büyük Han verdiği emri asla kaldırmaz. Kaçmamız gerek. Vakit varken kaçmamız gerek Togulan. Tek çare bu. Hayır, başını öyle sallama. Gerçekten başka çıkış yolu yok. Mutluluğunda, mutsuzluğunda kökü birdir. Birine sahip olduk, şimdi ötekini göğüslemeye hazır olalım. Gitmeliyiz. Seni anlıyorum Erden'e, dedi kadın yavaş bir sesle. Elbette haklısın. Yalnız kendi kendime ölmenin mi, yaşamanın mı daha iyi olacağını soruyorum. Kendi hayatımdan söz etmiyorum. Seninle çok mutluydum. Ve kendi kendime şöyle diyorum. Gerekirse hayatımı feda ederim. Ama senin bana verdiğini asla öldürtmem. Aptallık mı, akıllılık mı bilemem. Ama elim kalkmadı. Kendine işkence etmeyi bırak. Böyle düşünme. Yaşamak mı, ölmek mi? Henüz doğmamış yavruyu feda etmek, kurban etmek istemedik. Ve işte şimdi çocuğumuz var. Onun için yaşamamız gerekiyor. Kaçıp kurtulmalı ve yaşamalıyız. Bu çocuğu ikimiz de istedik. Kendimi düşünmüyorum Erden'e. Benim düşündüğüm başka. Söyle bana Erden'e, eğer beni cezalandırırlarsa seni ve oğlunu sağ bırakırlar mı? Böyle konuşma Togulan. Beni böyle üzme. Mesele de bu zaten. Sen bana asıl kendini nasıl hissettiğini söyle. Yola dayanabilir misin? Bir araba ile gideceksin. Atın da seninle gelecek. o buna hazır. Ben de altla yanınızda gideceğim. Gerekirse sizi ne söylersen yaparız. Yeter ki beraber olalım. Yan yana olalım. İkisi birden eğilip bebeğe baktılar ve bir süre yine sessiz kaldılar. Sonra Togulan sordu. Altın ordunun yakınında Cayık nehrine ulaşacağını duymuş birilerinden. Doğru mu? Evet, 2 gün sonra o nehre ulaşacağız. Artık çok yaklaştık oraya. Yarından itibaren sulak, çalılık bir bölgeye geleceğiz ki bu ormana yaklaştığımızı gösteriyor. O zaman Cayık kıyısına da ulaşmış olacağız. Büyük bir nehir midir Cayık? Evet, İdil'e kadar karşılaşacağımız en büyük nehirdir o. Derin mi? Hem de nasıl? Hızlı aktığı yerden atlar geçemez ama kolları daha sığ. Demek çok derin ve durgun akışlı. Genel olarak ayna gibi düzdür ama bazı yerleri tehlikeli. Biliyor musun, benim çocukluğum o yerlerde geçti. Biz oralıyız. Bütün şarkılarımız da oradan gelir, oraya anlatır ve biz geceleri ay ışığında söyleriz şarkılarımızı. Hatırlıyorum dedi kadın dalgın gözlerle. Bu şarkılardan birini bana söylediğini hatırlıyorum. Onu hiç unutmadım. Sevgilisinden ayrılan genç bir kızın kendini Cayık sularına atarak intihar ettiğini anlatıyordu o şarkı. Evet, çok eski bir şarkıdır o. Erden'e beyaz ipek üzerine şöyle bir nakış işlemeyi düşünüyorum. Sular çekilmiş, sadece küçük dalgacıklar halinde akıyor. Kıyısında doğa güzel, kuşlar, kelebekler var. Ama genç kız görünmüyor. Çünkü o acıya dayanamamış. O acı hikayesi olan nehri aşan herkes oradan geçerken o hüzünlü şarkıyı hatırlasın, duyar gibi olsun diye işleyeceğim o nakışı. 2 gün sonra göreceksin o nehri. Şimdi beni iyi dinle Togulan. Yarın akşam için hazır olmalısın. Benim yedek bir atla geldiğimi görür görmez hangi saat olursa olsun beşiği alıp çıkacaksın. Hiç oyalanma. Sizi daha bugünden çok uzaklara götürmek isterdim ama buraları avuç içi gibi dümdüz bozkırda saklanacak hiçbir yer yok. Üstelik şimdi geceleri dolunay var. Araba ile görünmeden pek uzağa gidemeyiz. Peşimize düşecek atlılar hemen yakalar bizi. Ama daha ileride Cayık nehrine yaklaşınca arazi değişiyor. Makiler başlıyor. Orada görünmeden gitmek daha kolay olur. Daha uzun bir süre çadırda oturup konuştular. Bazen susup geleceğin onlara neler hazırladığını, üçünün nasıl bir kedere sürükleneceğini düşündüler. Ama sonra bebek de uyandı, kımıldamaya, ınga ınga sesler çıkarmaya başladı. Togulan onu hemen kucağına aldı, hafifçe yan dönerek göğsüne bastırdı. O güzel göğüslerini nasıl ateşli ateşli öpüyordu Erden'e. Ne kadar kaygan, parlak göğüslerdi. Erden'e onları içinden yaban ördeğinin yuvarlak göğsüne benzetirdi. Şimdi ise ana göğsü olmanın, süt dolu olmanın yeni rengini almışlardı. Erden'e kaçamak bir göz attı karısının memelerine. Heyecanlanmış, aynı zamanda şaşırmıştı. Sonra hiçbir şey söylemeden başını döndürdü. Şu son günlerin uzaması için nelere katlanmazdı ve bu günleri geçirmek ne kadar zordu. Sonunda olan olmuş, doğanın kendi kanunlarına uygun bir süre içinde bir yavruya kavuşmuşlardı. Şimdi o bir baba, Togulan ise bir anneydi. Oğullarını annesi kendi sütüyle besliyordu. Doğanın kanunu böyleydi. Ottan ot çıkar, canlıdan canlı çıkardı. Bu doğa yasasına kendi kaprisleriyle yalnız bir adam, yalnız bir kişi karşı çıkıyor, onu durdurmak istiyordu. Bebek şapur şupur emiyordu anasının memesini. O güzel ördek göğüslü memeyi emerek karnını doyurmuştu. Ne kadar da çekiştiriyor, nasıl da zevkli diye söylendi kadın neşeyle. Çok güçlü, hiç bırakmak istemiyor. Sonra Erden'e taş atar gibi devam etti. Gerçekten Sad'a benziyor bizim Kunan, küçük ejderhamız. Benim büyük ejderhamın oğlu. Aa bak gözlerini açtı, bak Erden'e, bak. Gözleri senin gözlerin, burnu, dudaklarıyla tıpkı sen. Elbette bana benziyor, elbette dedi baba Erden'e gururla. Ona bakarken birini hatırlıyor, birini tanıyorum. Ne demek birini diye şaşırdı Togulan. Kendimi yani, Beni tabii. Biraz kollarını alsana onu. Hafif, küçücük bir yumuk. Küçük bir tavşan gibi. Yüzbaşı çocuğu kucağına aldı. Ama pek beceriksizdi bu konuda. O güçlü ellerini nasıl kullanacağını, çocuğa nasıl tutacağını bilemiyordu. O savunmasız küçük vücudu büyük bir dikkatle kucakladı. Daha doğrusu göğsüne, kalbine yaklaştırdı. Mutluluk içinde gülüyor, o güne kadar bilmediği ve şimdi keşfedip öğrendiği o şefkat duyusu ile yavrusu arasında bir benzerlik arıyordu. Heyecandan titreyen bir sesle, "Biliyor musun Togulan?" dedi. "Ellerimde tuttuğum şey bir tavşancık değil de kendi kalbim sanki." Bebeğin uykusu gelmişti. Gözlerini yumdu ve daldı. Şimdi subay birliğinin bulunduğu yere dönmeliydi. Sonbahar gecesinin ilerleyen saatlerinde o sevgili çadırdan çıkmak zorunda kalan yüzbaşı Erden'e başını kaldırıp gökyüzündeki aya baktı. Ay solgun ışığını sarı özek üzerine yayıyordu. Yüzbaşı dışarı çıkınca kendisini yalnız, yapayalnız hissetti. Oradan hiç ayrılmamayı, Togula'nın ve oğlunun yanına dönmeyi ne kadar isterdi. Uçsuz bucaksız bozkır gecesinden gelen esrarlı sesler onu büyülemişti. Bütün bu insanların kederlerini büyük hanın amaçlarına bağlamış olmasını pek anlamıyor, daha doğrusu üzücü, tehlikeli buluyordu. Onun batıyı fethetmesine hizmet için hayatlarını ortaya koyan bu insanlar güvenlik içinde değillerdi. Her an, her şey sadece bir çocuğun dünyaya gelmiş olması bile hayatlarının yok olmasına yeterdi. Kendisini dünyanın efendisine bağlayan şey ise doğaya aykırıydı. Bu bağlılık şu anda karısının, oğlunun ve kendi hayatının selametiyle bağdaşmıyordu. Bundan çıkan tek sonuç da besbelliydi. Kaçmak, uzaklaşmak ve çocuğun hayatını kurtarmak. Az ileride hizmetçi kadın Altın onu bekliyordu. Sefer heybesinden çıkardığı arpayı ata yedirmekteydi kadın. "Nasıl, oğlunu gördün mü?" dedi Altın neşeyle. "Gördüm Altın, sağ ol. Bir at verdin mi ona?" "Evet, Kunan adını verdim. Kunan, güzel bir at." "Evet, Tanrı razı olsun. Bak Altın, şu anda sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Sen benim için bir abla gibisin. Togulan ve bebeğimiz için de Tanrı'nın bize gönderdiği gerçek bir anasın. Sen olmasaydın bu seferde bir arada olamazdık. Ayrılık acısına, o dayanılmaz acıya katlanmak zorunda kalırdık. Hatta kim bilir birbirimizi bir daha hiç görmemesiye yitirmiş olurduk. Onun için sana minnettarım." "Seni anlıyorum," dedi Altın. "Şimdiye kadar görülmemiş, duyulmamış bir maceraya attın kendini." Arkasına dönüp kulak kabarttıktan sonra devam etti. "Tanrı yardımcın olsun. Evet, bütün güçlükleri anlıyorum. Sen, yüzbaşı, bu büyük, bu yenilmez orduda binlerce askerin başına geçen bir kumandan, bir noyan olabilirdin. Şan şeref içinde geçirirdin ömrünü. O zaman da sen ve ben şu anda olduğu gibi konuşamazdık birbirimizle. Sen bir subaysın, ben ise bir köle. Her şey apaçık. Ama sen kalbinin sesini dinledin ve ayrı bir yol tuttun. Ben atınla ilgilenmek zorundayım. Togulan'a da hizmet edeceğim ve bunun için buradayım. Zaten ona bütün kalbimle bağlanmış bulunuyorum. Güzel, çok iyi bir kız o. Tanrı'nın özenip yarattığı bir kız. Buna inanıyorum. Evet, evet, çok çok güzel bir kız. Ama benim asıl söylemek istediğim bu değil. Onun ellerinde tılsımlı bir güç var. Ner var. Herkes eline bir yumak ip, bir parça kumaş geçirebilir. Ama hiç kimse onun kadar güzel nakış işleyemez, güzel resim yapamaz. Bunu çok iyi biliyorum. Onun işlediği ejderhalar bayrakların üzerinde canlı gibi duruyor, hareket ediyor. Onun işlediği yıldızlar gökyüzündeki yıldızlar gibi ışıldıyor. İşte bunun için onda Tanrı vergisi bir yetenek var diyorum. Tanrı vermiş ona bu eşsiz sanat gücünü, becerisini. Gitmeye karar verirseniz ben de sizinle geleceğim. Kendi başına dayanamaz bu koşturmaya. Daha yeni doğum yaptı. İşte asıl konu bu, Altın. Yarın gece yarısına doğru harekete hazır olmalısınız. Togulan ve sen çocuğu alıp arabaya bineceksiniz. Ben de atla yanınızda olacağım. Cayık ırmağının bataklık yerlerine doğru gideceğiz. Sabahleyin epeyce uzaklaşmış, saklanmış olacağız. Peşimize düşecek atlılar bataklıkta izimizi bulamazlar. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Biraz sustular. Sonra Erden'e atına binerken eğilip altının kupkuru elini öptü. Tanrı göndermişti bu küçük kadını onlara. Kadın yıllarca Çinlilerin elinde tutsak kalmış, sonra da Cengiz Han'ın kafileleri arasında yaşlanıncaya kadar hizmetçilik yapmıştı. Bir bakıma o, Cengiz Han'ın gürültülü, tantanalı seferine katılan herhangi bir kadından farksızdı. Ama yeni, tehlikeli bir maceraya atılacakları şu anda tek dayanakları, tek güvenleri olacaktı bu kadın. Erden'e bu yolda ondan başka hiç kimseye güvenemeyeceğini çok iyi biliyordu. Bu dünyada, bu yolda ondan başka hiç mi hiç kimseye güvenemezdi. Korkunç naralarla savaşa atılan on binlerce silahlı askerin arasında yalnız bu yaşlı kadın onunla beraber ondan yana olabilirdi ve öyle olacaktı. Gecenin ilerleyen saatinde alnındaki nişanesi yıldız biçiminde olan Ak Yıldız adlı atına binen Erden'e uyuyan askerleri uyandırmamak, açık ordugahta bulunanların ve öteki kafilelerin dikkatini çekmemek için dikkat ediyor, yavaş yavaş giderken yarını düşünüyor ve yeni doğan masum yavrusuna yardım etmesi için Tanrı'ya dua ediyordu. Aslında her doğan çocuk Tanrı'nın iradesine, buyruğuna bir işaretti. Buna göre bir gün insan görünümünde Tanrı'nın kendisi de görünecek ve insanın nasıl olması gerektiğini gösterecekti. Ama Tanrı gök idi. Bir gök Tengri idi. Ulaşılmaz, ucu bucağı olmayan gök. Herkesin yazgısını yalnız o belirler, kimin doğacağını, kimin yaşayacağını yalnız o bilirdi. Atının üzerinde yavaş yavaş ilerleyen yüzbaşı Erden'e bakışıyla yıldızlı gökyüzünü tümüyle kucaklamaya çalışıyor, can ve gönülden dua ediyor, gökten yazgısının ne olduğunu soruyordu. Ama gök susuyordu. Yalnız iyice yükselen ay mora çalan ışığını belli belirsiz sarı özek bozkırına yaymaya devam ediyordu.